Ayrım 17.
Zıt görüşlerin, farklı kişiliklerin, çeşitli yaşantıların yer aldığı eserlerde şayet bu karmaşıklık yazar tarafından kavranmış ve bunlar bir arada yoğrulurken gerekli ve gereksiz ayıklanmış ve bir düzene sokulmuşsa, o zaman eserde büyüklük dediğimiz özellik ortaya çıkar. O halde bu biçimcilere göre büyüklük, içeriğin kendi başına taşıdığı bir değerden doğmaz. Estetik dışı ölçütlerle ölçülemez. Bu eleştirmenlere göre yazarın ifade etmeye çalıştığı fikir, edebiyat eserinde fikir olarak kalmaz. Adeta değişime uğrar ve dil olur. Büyüklük, zengin, derin ve karmaşık bir içeriğin biçimde yansımasıdır. Böyle bir içerik kolay değil, güç bir biçimle dile getirilebilir ve bundan ötürü büyüklük denen özellik, güç güzellikten farklı değildir. İşte okurun böyle bir düzen karşısındaki yaşantısı, Richards'ın tanımladığı yaşantıya, yani çeşitli itilerin birbirini karşılayan, dengeleyen ve ahenkli bir birlik yaratarak meydana getirdikleri yaşantıya benzer. Ancak Richards'ın psikolojik bir olay olarak tanımladığı ince dengeyi, ahenkli bütünlüğü, yeni eleştiri şiirin yapısında arar ve önemli bir noktada daha Richards'tan ayrılır. Çünkü yeni eleştiriciler, eserin yapısına borçlu olduğumuz bu yaşantının biraz aşağıda göreceğimiz gibi bilgisel olduğunu söylerler. Gözden geçirdiğimiz yeni eleştiri, uzun süre şiir türüne uygun bir kuram olarak kalmış, roman ve öyküye daha sonra uygulanmıştır. Çünkü dış dünyayla, yaşamla yakın bağları olan ve dolayısıyla değeri, kendi dışındaki dış dünyayla bağlantısında aranan bir anlatı türü, yeni eleştiri kuramına uygun düşmüyordu. Bununla birlikte 20. yüzyılın başlarında Marcel Proust, James Joyce, V. Wolf ve daha başka yazarlar ağırlığı olay örgüsüne, öykü yönüne vermeyen yeni bir roman getirmişlerdi. Bu romanlarda aksiyon azalır, onun yerine anlatım, ritm, simge, örüntü ve bilinç akışı ögeleri ön plana geçer. Diyebiliriz ki bu tür romanda şiire ya da müziğe yaklaşma çabası sezilir. Bundan ötürü yeni eleştiri romana eğildiği zaman ona daha çok dramatik bir şiirmiş gibi yaklaştı. Yapısına, imgelerine, simgelerine, tekrarlanan motiflerine eğilerek bu açıdan zenginliklerini ve bütünlüğünü belirtmeye çalıştı. Gerçi bir öykü vardı ne de olsa. Karakter çözümlemeleri, bir çevre çizme de vardı. Ama yeni eleştiriciler bunları kaçınılmaz tortular saydılar. İşlev. Biçimcileri eserin yapısına yönelten nedenlerden biri de edebiyatın işlevi ve estetik değer konusundaki görüşleridir. Şimdi bu iki konuyu bir arada ele almak için biçimcileri büyük ölçüde temsil edebileceğine inandığımız günümüz estetikçilerinden M. C. Beardsley'in düşüncelerine bakalım. Biçimciler işlev konusunda duygusal etki kuramını savunanlara yakındırlar. Ama estetik değer konusunda onlardan ayrılırlar. Edebiyatın işlevi nedir sorusuna kesin bir cevap vermek zor. Çünkü edebiyat birçok işler yapıyor. Acaba bunlardan birini asıl işlev olarak ayırabilir miyiz? Beardsley asıl işlevi ayırmak için şu noktadan başlar işe. Bu iyi bir X'tir türünden yargılarda iyinin anlamı nedir? Beardsley'e göre iyinin burada anlamı olabilmesi için X'in bir işlev sınıfı olması gerekir. Şöyle açıklayalım. Bu iyi bir otomobildir dediğimizde, burada otomobil belli bir işe yarayan bir araçtır ve kendisine benzeyen diğer araçlardan daha iyi yapacağı bir iş vardır. Diyelim ki insanları süratle ve rahatça bir yerden bir yere taşımak. Atlı araba da insan taşır, bisiklet de, kamyon da. Ne var ki bu araçlar otomobilin göreceği işi onun kadar iyi göremezler. Atlı araba yavaştır, bisiklet yorucudur, kamyon rahatsızdır ve böylesi. Demek ki otomobil sınıfının üyeleri belli bir işi benzeri sınıfların üyelerinin yapabileceğinden daha iyi yaparlar. Böyle belli bir işlevi olan sınıflara Beardsley işlev sınıfı diyor. Şunu da ekleyelim ki işlev amaca bağlı değildir. Gerçi otomobil belli bir amaçla belli bir işlev gözetilerek yapılmıştır. Ama böyle bir amaçla meydana getirilmemiş şeyler de bir işlev sınıfı teşkil edebilirler. Katır belli bir işlev gözetilerek yaratılmamıştır. Ama katırın diğer hayvanlardan ve araçlardan daha başarıyla görebileceği bir iş vardır. Yolu olmayan dağlık arazide yük ve insan taşımak. O halde işlev sınıfı demek, belli bir işi diğer sınıfların üyelerinden daha iyi yapabilenlerin sınıfı demektir. Yani bu iyi bir X'tir demek, bu bir X'tir ve X'in başarıyla gördüğü bir işlev vardır demektir. Şimdi gelelim sanata. Acaba iyi bir estetik nesne, sözü, iyi bir otomobil sözü gibi ele alınabilir mi? Alınabilmesi için estetik nesnenin işlev sınıfı olduğunu göstermemiz gerek. Öyle bir işi olmalı ki bu işi hiçbir nesne estetik nesnelerin gördüğü kadar başarıyla göremesin. Estetik nesnelerin böyle özellikle başarılı oldukları bir iş var mıdır? Evet, estetik yaşantı meydana getirmek. Estetik yaşantı diye bir şey varsa, sanatın kendine özgü bir işlevi var demektir. Beardsley, estetik yaşantı üzerinde de durarak, bunun nasıl bir yaşantı olduğunu inceledikten sonra, sadece estetik nesnelerin bu yaşantıyı bu derece iyi ve kuvvetle meydana getirdiği sonucuna varıyor. Estetik değer konusuna gelince, öznelciler biliyoruz ki güzelliğin ve estetik değerin bizim dışımızda, nesnel dünyada var olduğunu reddediyorlardı. Bize belli bir zevk veren şeylere güzel deriz. Ama bunu söylemekle gerçekte o nesnenin bir niteliği hakkında değil, kendi duygularımız hakkında bir şey söylemiş oluruz. Güzel dediğimiz eserler o kadar çeşitli ve birbirinden öylesine farklıdırlar ki bunlar arasında ortak nitelikler bulunmaz. Biçimcilerse her şeyden önce sanat eserlerinin yapıları bakımından diğer yapıtlardan ayrıldıklarını öne sürdükleri için bu noktada öznelcilerden farklı düşünüyorlar. Beardsley, estetik değerin bir anlamda eserde bulunduğunu söylemekle öznelcilerden ve bu değerin estetik yaşantıya araç teşkil ettiği için bir değer olduğunu söylemekle nesnelcilerden ayrılıyor. Nesnel görecelik, objective relativism adını alan ve J.E. Lewis, Bernard J.Hale gibi düşünürlerin de öne sürdüğü bu değer kuramı, nesnelcilikle öznelciliği bağdaştırmaya çalışır. Nasıl oluyor da değer, hem insan yaşantısıyla ilintili oluyor, hem de eserde nesnel olarak bulunuyor? Beardsley gibi düşünürler, şöyle açıklıyorlar bunu. Değer, her zaman insan yaşantısıyla ilintilidir. Bundan ötürü sanat eserinin estetik değeri olabilmesi için insanlarda uyandırdığı yaşantıyla bir bağ olması gerekir. Bu noktada öznelcilerle beraberdirler. Ama estetik değerin kendisi öznel değildir, nesneldir. X'in estetik değeri var demek, X'te estetik yaşantı uyandırma gücü var demektir. estetik yaşantının kendisinin değer olduğunu kabul etmek şartıyla. Eğer estetik yaşantının bir değeri varsa, bu yaşantıyı meydana getirme gücünde eserin araçsal bir değeri vardır ve işte bu değere estetik değer deriz. Estetik değer bir bakıma ilintisiz, non-relational olarak eserin kendisinde mevcuttur. Ama ancak gerçekleşebilecek bir güç olarak. Bir eser, bir insanda yaşantı uyandırmadığı sürece de estetik değere sahiptir demek, bir kimse bu eseri okursa onda estetik yaşantı uyandırır demektir. Nesnel görececiler şuna benzetirler durumu. X'in estetik değeri vardır sözü, ekmek besleyicidir sözüne benzer. Besleyicilik, ekmekte var olmasına vardır ama bu, ondaki bir güçtür ve ancak bir kimse tarafından yendiği zaman, yani insan organizmasıyla ilintili duruma geçtiği zaman, ondaki bu güç gerçekleşir ve ekmek besler. Dikkat edilecek nokta, ekmeği kimse yemeyecek olsa da besleyicilik özelliğinin onda bulunacağıdır. Estetik değer de, eserde, besleyiciliğin ekmekte bulunduğu gibi bulunur. Madem ki eserde estetik yaşantı uyandırma gücü vardır ve bu yaşantı değerlidir, o halde eserin bu gücü araçsal bir değerdir. Eğer böyleyse, eleştiride belirtilmesi gereken şey, eserde bu gücü sağlayan niteliklerdir. Beardsley'e göre bu yapısal nitelikler birkaç başlık altında toplanabilir. Birlik, bütünlük, karmaşıklık, keskinlik, şiddet. Kısaca sanat eserinin kendine özgü bir işlevi vardır ki bu da estetik yaşantı uyandırmaktır. Estetik yaşantının bir değeri vardır ve eserin kendisinde bu yaşantıyı meydana getiren bazı yapısal nitelikler mevcuttur. Eser bunlar sayesinde estetik yaşantı uyandırdığı ve bundan ötürü estetik değer kazandığı için bir yapıtın sanat eseri olabilmesi belli bir yapıya sahip olmasına bağlıdır. Yeni eleştiriciler arasında edebiyatın işlevinin sadece estetik yaşantı uyandırmakla kalmayıp daha öteye gittiğini söyleyenler de vardır. Sanatın işlevi estetik zevk vermektir tezi ne de olsa sanatın hayattaki rolünü küçültecektir. Bundan ötürü sanata başka bir işlev bulmak gerekecektir ki bu da bilgisel olmak zorundadır. Ama yeni estetikçiler edebiyatı, felsefe ve sosyoloji türünden yazılardan tamamıyla ayırmak istediklerine göre edebiyatın bilgiselliği de başka tür bir bilgisellik olmalı. A. Tate ve C. Brooks şöyle bir çözüm ileri sürer gibidirler. Bilim ve felsefe gerçekliği yansıtırken göstersel dil kullanırlar. Bu, teke tek anlamlı, belirsizliğe yer vermeyen, saydam bir dil olması, söyleneni açık bir şekilde anlatabilmesi beklenir. Dilin bu kullanılışı, gerçeklik hakkında bilgi verirken soyutlamaya iteler bizi. Oysa hiçbir felsefi ya da bilimsel sistem, hayatın girift ve karmaşık gerçekliğini anlatamaz. Gerçeklik, çok yönlü, karmaşık ve dinamiktir. İşte sanatın işlevi, bilimin vermesine imkan olmayan bu gerçekliği yakalamaktır. Bunu da dilin göstergesel olmasına meydan vermemekle yapar. Sanat eserinde rastladığımız fikirler ve önermeler, bilim eserindeki gibi kalmaz. Başka önermeler, imgeler, paradokslar ve bunun gibi şeylerle nitelendirilir, değişikliğe uğratılır. Dilin böyle yansımalı olarak kullanılması ve kazandığı karmaşık anlam, çok yönlü karmaşık gerçekliği ve bunun yaşantısını ifade edebilir. Ama bu bilgi bizim mantıksal ve göndergesel bilgimize benzemez. Daha çok gerçekliğin karmaşıklığını kavramanın kazandırdığı bir bilgeliktir diyebiliriz buna. Okuru belli bir davranışa itmeyen, yalnızca edilgen, seyirci durumunda tutan, filozofça bir tavra götüren bir bilgelik. Bazı biçimciler, sanat için sanat öğretisine saplanmamak ve edebiyata ciddi bir işlev kazandırmak için gerçeklik hakkında böyle bir bilgi verdiğini söylüyorlarsa da, buna gerçekten bilgi denebileceği iddiası tartışmalı bir konudur. Dikkat edilirse, sanatın gerçekliği yansıtması ya da hakikati açıklaması romantiklerde ve bazı anlatımcılarda olduğu gibi ayrı bir melekenin eseri değil. Romantikler, gerçekliği bilim adamının akılla, sanatçınınsa imgelemle kavradığını söyleyerek bilimle sanatın hakikati biliş yollarını ayırmak isterken, bu biçimciler ayrılığın bir dil sorunu olduğunu söylüyorlar. Sanatın kendine özgü özelliği nasıl bir dil düzeni ise, işlevinin de kendine özgü olması bu dil düzeninden doğuyor. Şu sonuca varıyoruz. Eser, sanat eseri olarak işlevini yaptığı zamandır ki ancak estetik dışı amaçlara hizmet edebilir. 8. Bölüm Rus Biçimciliği. Şiirde yazınsallık. Yeni eleştiricilerle birçok ortak noktaları olan Rus biçimcileri, ürünlerini aşağı yukarı 1915-1930 yılları arasında verdikleri için, esere dönük biçimci yaklaşımı yeni eleştiri akımından önce başlatmış sayılırlar. Ama Rus biçimciliği aynı zamanda 1960'larda ortaya çıkan yapısalcılığın önemli kaynaklarından biri olduğu için bu kuramı yapısalcılıktan hemen önceki bölüme almak daha doğru göründü bize. Yazın bilimine 15 yıl kadar çok önemli katkılarda bulunan Rus biçimcileri, Sovyetlerin resmi sanat anlayışına ters düştükleri için 1930'dan sonra baskı altında kaldılar ve sustular ya da tutumlarını değiştirdiler. En ünlüleri arasında şu adları sayabiliriz: Boris Tomaszewski, Viktor Shklovsky, Boris Eichenbaum ve Yuri Tinyanov. Çalışmalarına Rus biçimcileriyle başlayan Roman Jakobson'un 1920'de Rusya'dan ayrıldığı ve Çekoslovakya'ya giderek Prag Dil Bilim Topluluğunu kuranlara katıldığı için Rus biçimciliğini bir bakıma Avrupa'da devam ettirmiş oldu. Rus biçimcileri, edebiyat incelemesinin diğer tür incelemelerden ayrı, kendine özgü bir yönteme dayandırılması gerektiğini düşünüyorlardı. Daha önce de gördüğümüz gibi, 19. yüzyılda edebiyat incelemesi ve eleştirisi esere dönük değildi. Ya sanatı duygu anlatımı olarak alıyor ve sanatçıyı merkez yapıyor, ya da sanat dışı dünyayı yansıtıyor diyerek edebiyatı açıklamak için tarihe, sosyolojiye, politikaya yöneliyordu. Rus biçimcileri ise eserden hareket etmekten yanaydılar ve her şeyden önce edebiyat eserini diğer eserlerden ayıran biçimsel özelliğin, yani yazınsallığın ne olduğu sorusuna cevap aradılar ve yazınsallığı Ostraneniye kavramıyla açıkladılar. İngilizlerin defamiliarization sözcüğüyle karşıladıkları bu kavramı alışkanlığı kırma diye çevirebiliriz. İddia şu: biz dış dünyaya, nesnelere, davranış ve düşünüş biçimlerine baka baka bunları kanıksarız. Şiir ise kendine özgü dili sayesinde bu kanıksamayı sarsarak nesneleri, davranışları, düşünceleri ve duyguları taze bir bakışla yeniden görmemizi, yeniden algılamamızı sağlar. Çünkü bu dil alıştığımız kullanmalık dilden farklıdır. Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 yaş şiirinden alınmış ölümden söz eden şu iki dize çok basit bir örnek olarak verilebilir sanırım. Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Camide musalla taşına konmuş tabutun önünde cemaatin cenaze namazı kılması, insanların defalarca tanık olduğu ve kanıksadığı bir olaydır. Tarancı musalla taşını bir tahta, ölüyü bir sultana, cemaati de onun önünde el pençe duran ve yerlere kapanan kullarına benzetmek suretiyle kanıksadığımız bu sahneyi bize taze bir şekilde gösteriyor, alışkanlığımızı sarsıyor. Demek oluyor ki, gerçekliği yansıtmak değil, edebiyat eserinin yaptığı, onu değişik bir biçimde algılatmak. Bu anlayış bir bakıma Brecht'in daha sonra ortaya attığı yabancılaştırma kavramını ve Tony Bennett'in Formalism and Marxism adlı kitabında belirttiği gibi Althusser'in de ideolojiyi dönüştürme ve görünür kılma iddiasını hatırlatıyor. Rus biçimcileri yazınsallığın özünü alışkanlığı kırmakta gördükleri için üzerinde durdukları sorun metnin bunu nasıl sağladığı sorunudur. Kullanmalık dil bir şey bildirmeye, anlatmaya, betimlemeye yarayan bir araçtır ve biz bu dili kullanırken dilin bilincine varmayız. Bu dil şeffaf bir cam gibidir. Onu değil, onun aracılığıyla işaret ettiği şeyleri algılarız. Şair ise bu dili bozar, büker, kuralları çiğner, altüst eder ve böylece onu alışmadığımız yeni bir düzene sokar. Bu şaşırtıcı başkalık bizi silkeler, uyandırır ve dile getirdiği her neyse onu yeni bir gözle görmemizi sağlar. Yukarıdaki dizelerde dilin günlük dilden nasıl ayrıldığını saptamak istersek en azından şunları söyleyebiliriz. Dil belli bir vezinle ritme sokulmuştur. Ayrıca bazı seslerin, örneğin ta sesinin saltanat, taht, taşında sözcüklerinde, sal sesinin saltanat, misal, musalla sözcüklerinde tekrarı ve ikinci dizenin ilk yarısını oluşturan taht misali sözcüklerindeki ilk harflerin ikinci yarıyı oluşturan musalla taşında sözcüklerinde tersine kullanılmalarıyla kurulan ses dengesi gibi özellikler, dilin günlük kullanışlarında rastlamadığımız bir özel düzenlemeyi sergiliyor.